Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli seyircilerimiz, kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Yine Cami-i Kebir'den, Ayasofya'dan sizlere hitap etme imkanını bulduk. Ayrıca bunun için de bir defa daha hamd ediyoruz. Sizler namına da bu şükrü ifa etmeye gayret ediyoruz. Kıymetli Hattat Hüseyin Efendi kardeşimiz yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden birini yazacak ve programın sonunda bu sohbetin anlamını, bu sohbetin güzelliğini belki şu yazdığı ismi nebiyle bizlere gösterecek. Evet, şimdi artık tabii yavaş yavaş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun, o doğuşunun, güzelliğinin heyecanı bizi kaplıyor. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan evvel biliyorsunuz fil senesi denilen bir sene. Fil senesinde doğuyor Efendimiz. 571 yılında fil vakasının olduğu sene. Arap'ta şöyle bir adet var kıymetli dostlar. Bir sene içerisinde o seneyi hangi sene olduğunu tayin etmek için o senede yaşanmış bir hadiseyle anıyorlar. Mesela bolluk senesi, işte yağmur senesi, fil vakasının olduğu sene. Hicret de aslında, hicri takvim de yine bu şekilde olmuştur. Yani ilk ayda başladığından dolayı hicret denilmemiş. O sene içerisinde en önemli olay hicret olduğu için hicret senesi olarak kalmıştır. Burada da fil senesi deniyor. Fil senesi ne demek? Fil vakasının geçtiği sene. Çoğumuz biliyoruz ama geliniz şöyle bir hatırlayalım. San'a'da yani Yemen tarafında Ebrehe denilen adam büyük bir kilise yaptırıyor. Böyle acayip şafşatalı. Diyor ki herhalde bütün inanç sahipleri vesairesi buraya gelir. Burada bulunurlar. Fakat öyle olmuyor. Böyle insanların kafasına göre yaptığı merkezlerle bu işler olmadığı zaten tarihen tespit edilmiştir. Ama işte bazen tekerrür ediyor. İbret alınmadığı için tarihten. Fakat bu buranın bu yaptığı işin başarısız olmasıyla alakalı hani sorguyu kendisine yönelik olarak o sorguyu yapması gerekirken buna kızıyor. Ve diyor ki kendince Kabe'yi yıkarsam, Kabe'yi şöyle bir yerle bir edersem ne olacak? İnsanlar benim yaptığım mabede gelirler diye düşünüyor. Dışarıdan bakıldığında Kabe bir binadır. Şöyle birazcık yüksekçe kare biçiminde, küp biçiminde binadır. Ama o Kabe-i Muazzama'nın sadece cesedidir. O ceset içinde Kabetullah'ın ruhunu taşımaktadır. Orası Beytullah'tır. Allah Teala'nın evidir. Oraya gelenler de Allah'ın misafirleridir. 571 senesinde başında böyle bir fillerin de bulunduğu büyük bir orduyu Mekke üzerine sürüyor. Tabii Mekke'de bir telaş başlıyor. Kimdir Mekke'de o anda eşrefi kabul edilen en büyük efendim amir kabul edilen kişi? Hem soy bakımından hem akıl ve idare bakımından tabii ki Abdülmuttalib. Yani Efendimizin dedesidir. İşte Hazreti Abdülmuttalib bu durumdan haberdar oluyor. Ne yapacağız diyorlar. Ne yapacağız? Gelecek, konuşacağız veya neyse hesap görülecek. Bu şekilde bir bekleyiş içerisindeler. Fakat Ebrehe'nin ordusu geçerken 400 deve kadar Abdülmuttalib'e, Hazreti Abdülmuttalib'e ait olan bir sürü var. Buna el koyuyorlar. Gasp ediyorlar yani. Niyetleri tabii Kabe'yi yıkmak büyük bir zulüm olunca o zulmün yanında bunun hesabı bile sorulmaz diyebilirsiniz. Ama işte zalim olduklarını bu tavırlarıyla da ortaya koyuyorlar ve gasp ediyorlar. Bir müddet Mekke'nin dışında bekliyorlar. Hücum ettiler edecekler. Diyorlar ki Ebrehe'ye Mekke'nin en şerefli soylu kişisi Abdülmuttalib geliyor. Meşhur Abdülmuttalib. Kabul edin diyor. Herhalde bir anlaşma, bir uzlaşma yoluna gideceğiz diye düşünüyor. Abdülmuttalip geliyor ve diyor ki Kabe'yi yıkmaya gelmişsin. Bu arada ordunla buradan geçmişsin. Evet diyor. 400 devem vardı benim. Onları da almışsın. Almışım. O 400 deveyi derhal bana ver. Yoksa fena olur. Ebrehe şaşırıyor. Ya ben seni soylu bir adam bilirdim. Vakarlı, heybetli bir adam. Bu nasıl bir şey ya? Ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Sen 400 deveyi konuşuyorsun. Hiç de anlatıldıkları kadar değilmişsin. Yani ucuz bir adammışsın gibi hakaret etmeye kalkıyor. O sırada Abdülmuttalip Efendimiz gürlüyor kendisine. Diyor ki Ebrehe'ye, bak ben o 400 deveden mesulüm. Bana ait olan malın elbette peşine düşeceğim. Sen kalkıp da bana ait olan bir şeyi kendi kafana göre gasp edemezsin. Ben bu zilleti kabul etmem. Kabe'ye gelince, Kabe'nin sahibi ben değilim ki. Kabe'nin sahibi Allah'tır. Elbette Kabe'yi o koruyacaktır. Hele bir git bak, ne olacağını görürsün diyerek meydan okuyor. Kıymetli dostlar, burada o konuşmadan anlaşılıyor ki aslında Abdülmuttalip o 400 deveyi almak için gitmemiştir. Onu korkutmak için, onun gönlüne bu korkuyu salmak için, yani siyaseten onu batıl davasından vazgeçirmek için konuşmuştur. Ve müthiş bir hitabet, müthiş bir siyasette yapmıştır. Fakat anlamıyor. Hayvanlar anlıyor, Ebrehe anlamıyor. Neden? Filleri sürmek istiyor. Büyük yaşlı bir fil var, sürü başı. Kabe istikametine onu yürütmek istiyorlar. Hayvan milim ilerlemiyor kıymetli dostlar. Neler yaptılarsa ilerlemiyor. Başka bir yöne çevirdiklerinde kendisi tıpış tıpış gidiyor. Fakat Kabe istikametine asla gitmiyor. Vücudunda yaralar açıyorlar, bereler açıyorlar. Yine de o baştaki fil asla ileri gitmiyor. Olsun, biz onsuz da gideriz şekline bürünüp gayet fütursuzca Kabe'ye doğru gitmeye kalktıklarında hala daha o mevkinin, yani fillerin, fillerle beraber helak olan ordunun o mevziyi durmaktadır. Hacca umreye gidenler görürler. Arafat'tan Kabe'ye doğru gidilirken orada bir mahal vardır. Fil vakasının cereyan ettiği yerdir. Ey Habibim, hani görmedin mi sen o ashab-ı filin durumunu, ne hale geldiler diyerek o ebabil kuşlarının, kırlangıç diyebileceğimiz o kuşların ağızlarında taşıdığı, belki şimdi mermi diyebiliriz, farklı bir şey diyebiliriz, ne derseniz deyin. Fakat bir kuş sürüsüyle koskoca fil ordusunu ve Ebrehe'nin ordusunu helak ediyorlar. Tarihçiler sahabeden dinlediklerini ve Arapların kaydettiği hatırattan dinlediklerini şöyle yazmışlar. Bir filin üzerinde bir adam otursa, o atılan taş onun tepesinden girer, fili de delip geçer, ikisini de helak edermiş. Meselenin bu kısmı belki çok önemli mi değil mi bilemem. Fakat herhalde önemli olan kısmı şu olsa gerek. Allah Teala zorbalıkla, kuvvetle, kudretle hakkı yenebileceğini düşünen insanlara ne acayiptir ki en küçük görünen, en zayıf görünen şeyle bir şekilde müdahale etmiş ve onları helak etmiştir. Firavun saraylara sığmıyordu. Zulmü annelerin rahmine kadar uzanmış gitmişti. Fakat Allah Teala onu kucağında gördüğü bir zayıf, küçük bebeyle, bebek gördüğü bir zat ile tepeledi. Nemrut neler yaptı? Ateşler yaktırdı. İbrahim'i aleyhisselam ateşe atmaya kalktı, helak etmeye kalktı. Sonunda ne oldu? Topal bir sivrisinek kulağından girdi. Kafasına yediği tokmaklarla, sancılar içerisinde bu dünyadan çekilip gitti. Mekke'nin fethinde serahaten açık bir şekilde göreceğiz. Abdullah'ın yetimi zannettiler. Yetim olarak gördükleri ve toplumda babasız olan insanın hiç itibar edilmediği o öyle bir zat, bir yetim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. O çok kudretli gibi görünen insanların batıl saltanatını yerle bir edecek ve İslam ile onları belki de tekrar ihya edecektir. Burada da aynı hadise olmuştur. İşte Abdülmuttalib'in bu ikazı tarihe düşünmüş önemli bir nottur. 50 gün sonra, bundan 50 gün sonra Hazreti Abdullah'ın oğlu Hazreti Amine'nin nur yavrusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günleri yaklaşacaktır. Bu yaklaşma, bu aydınlık bütün mahlukat ve mevcudat tarafından tespit edilecektir. Tarihe düşülen notlarla. San'a'daki göl kuruyacaktır. Kisra'nın sarayında 14 burç bir anda yıkılacaktır. Başka? Kabe'de putlar yüzü koyun devrilecektir. Bunlar tarih kitaplarının yazdığı şeylerdir. Mesela Hasan bin Sabit Medine-i Münevvere'de henüz daha Efendimiz'den haberdar değil. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den yaşça büyüktür. Hasan bin Sabit Efendimiz'in şairidir. Hasan bin Sabit diyor ki Medine'deydim ve 8 yaşındaydım. Yahudi bir adam geldi çarşıya. Çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki gökteki yıldızı gördünüz mü? Bir yıldız doğdu, fark ettiniz mi? Hayır dediler. Bilmiyorsunuz. Senelerdir beklediğimiz yıldız doğdu. Ahmet geliyor, haberiniz olsun. Ahmet'in yıldızı doğmuştur. Ahir zaman nebisi Muhammed Ahmet gelecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan bin Sabit diyor ki vallahi o adamın bu sözü söylediği tarihle Efendimizin doğum tarihini hesap ettim. Aynı gün aynı aydı diyor. Aylardan Rebi'ul Evvel'dir. 12. gündür ve pazartesidir. Hani Mevlid'de geçiyor ya Rebi'ul Evvel ayın nicesi 12. gece İsneyn, İsneyn pazartesi demek. İsneyn gecesi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz dünyayı şereflendirmiştir. Nasıl bir hadisedir? Dünyanın gördüğü ve dünyanın göreceği en güzel doğumdur bu. Ve ahsenu minke lem tara kattu ayni ve ecmelu minke lem telidin nisa'u hulikta müberra'an min külli aybin keenneke kad hulikta keme teşa'u. Ya Resulallah, göz senden daha güzelini görmedi veya gözüm senden daha güzelini görmez. Ve ve ecmelu minke lem telidin nisa'u. Hiçbir anne, hiçbir kadın senden daha güzelini doğurmadı, dünyaya getirmedi. Hulikta müberra'an min külli aybin. Allah seni her türlü ayıptan, şu da yakışmamış denecek ne varsa hepsinden beri kılmış. Hayatında bütün güzelliğinle, fizikinle, ahlakınla hepsi sana tam uyumlu. Hiçbir ayıp yok. Allah seni öyle yaratmış. Keenneke kad hulikte keme teşa'u. Sanki Allah'la meşveret etmişsin. Allah sana yaratırken danışmış da böyle danışa danışa, istişare ede ede Allah seni yaratmış diyecek kadar Efendimiz'i methü sena edecek ve Efendimiz'e hayranlığını, muhabbetini aktaracak, ilan edecektir. Unutmayınız ki Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin şairidir. Bu arada Mekke'de de Mekkelilerin yanına bir Yahudi alim geldi ve sordu. Bu gece kim doğdu sizlerden? Dediler ki Amine doğum yaptı. Abdülmuttalib'in torunu dünyaya geldi. Yahudi dedi ki o çocuğa dikkat edin. Gökteki yıldız doğdu. Ahmet'in, ahir zaman nebisinin yıldızı doğdu. Agah olun, uyanık olun diye ikaz etti. Bunların hepsi tarihen tespit edilmiştir. Bu arada kıymetli dostlar, Abdülmuttalib bir rüya görür. Daha doğrusu Hicr'de bir müddet şöyle bir hal gelir üzerine, uyuma ihtiyacı hisseder. Birden hitap gelir. Torununun adını Muhammed koy. İrkilir. Bu sesi birkaç kere işitir. Torununun adını, doğan çocuğun adını Muhammed koy. Efendimizin ismi Muhammed'dir kıymetli dostlar. Fakat yine mühim bir mesele. Muhammed isminde bir ahir zaman nebisi, peygamberin geleceği gerek Yahudi alimler tarafından, gerek dikkatli insanlar ve bu ananevi kültürü Hazreti İbrahim'den beri devam ettiren Hanif dine mensup olanlar bilmekteydi. Hatta bu sebepten dolayı belki bizim çocuğumuz o ahir zaman nebisi olur diye Muhammed ismini koydular. Yani Muhammed ismi daha evvel konulmuş bir isim değildir. Birkaç isim vardır. Fakat ne acayiptir ki kıymetli dostlar, bu isim kime konulduysa ya öldü, ya çıldırdı, yaşamadı. Bu ismin artık böyle bir tesiri olduğuna inandıklarından ve ismi konulan kişilerin de birer birer helak olduğunu görenler Muhammed ismini koymaktan çekiniyorlardı. Fakat Abdülmuttalip bu ikaz üzerine torunun ismini Muhammed koydu. Hazreti Abdülmuttalip denilmesinin bazı kaynaklardaki sebebi de budur. Hazreti Abdülmuttalip putlara tapmamıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'e kadar giden zürriyetinde hiç putperest ve müşrik yoktur kıymetli dostlar. Tertemiz bir arktan, tertemiz bir nesilden gelmiştir. Bunu da hatırlatmış olalım. O sebepten bizim böyle cemiyetlerimizde ruhi pak, nesli pak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat denir. Nesli de paktir, kendisi de paktir, ravzası da paktir. İşte 12 Rebiül Evvel gecesi Efendimizin dünyayı teşrif etmesi bu hadiselerle, bu güzelliklerle ortaya çıkıyor. İlk başta Ebi Leheb seviniyor. Hemen kölesini azat ediyor. Git Amine'ye yardımcı ol diye. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ebelik yapan Şifa Hatun'u da unutmamak lazım. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emeği geçen, orada bulunan insanların hatıratlarından keşke vaktimiz biraz daha fazla da olsa uzun uzun bahsetsek. Kıymetli dostlar, sohbeti bendeniz bir şeyi anlatmak için değil, neleri anlatmayayım, neleri acaba anlatmadan geçeyim diye düşünüyorum. Fakat size bir güzel tavsiyem var. Efendimizin doğumunu siyer kitaplarından muhakkak okuyunuz. Hiçbir şey yapamadınız. Senelerdir dinlediğimiz halde şu Mevlid-i Şerif, bu Anadolu toprağını, mayasını yüzyıllardır ayakta dipdiri tutmuştur. Muhteşem bir Muhammedi mayadır. Bu bereketten istifade etmek için lütfen, farklı bir Türkçedir, farklı bir dönemdir demeyelim. Ve Mevlid'in açıklamasını anlatan, açıklamasını ortaya koyan kitapları okumaya gayret edelim. Göreceksiniz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu da, miracı da, etrafındaki insanların güzelliği de Allah Teala'nın en büyük lütfu olarak karşımıza, bizlere verilmiş bir nimet ve güzelliktir. İnşallah Efendimizin Mevlid-i Nebisi ile alakalı mevzumuza devam edeceğiz. Beni Sa'd yurduna gitmesi, süt anneye verilmesi ve orada yaşanan hadiseleri de şöyle bir tekrarlamış olacağız. Fakat güzel, sizi hayrette bırakacak bir şey. Efendimiz 4 aylıkken yürümeye başlamıştır. 8 aylıkken gayet fasih konuşmaya başlamıştır. 10 aylıkken ok atan çocuklarla beraber oynayacak çağa gelmiştir. Efendimizin doğumu da, fiziki olarak yetişmesi de hepsi adım adım Cenab-ı Hakk'ın birer mucizesi gibidir. Ne için? Bizlere rahmet olsun, gözümüzü açalım da peygamberimizin kıymetini bilelim diye. Evet, kıymetli hafız abimiz acaba ne yazmışlar? Eyvallah. Efendimizin bir adı da kıymetli dostlar, Zikrullah. Evet, Zikrullah denildiğinde Allah'ın zikri demek. Zikrullah Efendimizin aynı zamanda isimlerindendir. Allah ve melekleri o Nebi-i Zişan'a salat etmektedir. O halde ey müminler, siz de o Nebi-i Zişan'a en güzel şekilde salat ve selam ediniz ayetini hatırlarsak, Zikrullah sözünü de biraz daha iyi kavramış oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü selamlarla sizleri uğurluyoruz efendim. Vesselam.
Thank you.